Ayrım 18. Kan kanla yıkanmaz. Açıklama. Antolojiye Edebiyata Kurdi'nin yayınlanmasına ilişkin olarak İstanbul Ortaköy'de düzenlenen gecede yapılan konuşma. Sevgili dostlar, Antolojiye Edebiyata Kurdi, Kürt Edebiyat Antolojisi'nin yayınlanmasına ilişkin düzenlenen bu küçük geceye hoş geldiniz. Uzun konuşmayacağım ama izin verirseniz, edebiyatın önemi ve yeni yayınlanan bu antolojiyle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Tüm zamanların en büyük yazarı Homeros, Odysseia'da savaşlardan çok çekmiş, kavgalardan yorgun ve kırgın çıkmış ölümsüz kahramanı Odysseus'u şöyle konuşturur. Az şey mi barış içinde yaşaması bütün halkın, evlerde şölen yapıp ozanı dinlemesi? Evet, halkın barış içinde yaşaması ve ozanları dinleyerek şölen yapması. Edebiyatın hiçbir zaman değişmeyen asli görevi tam da budur işte. İnsanlara kendi yaşadıklarına çok benzeyen durum ve vakaları anlatarak onların kendisiyle, çevresiyle, diğer insanlarla barışık olmasını, barış içinde yaşamasını sağlamak. Düşmanlıkların, etnik çatışmaların, bağnaz önyargıların, diğer kültürlere karşı kin ve nefretin durmadan arttığı günümüz dünyasında edebiyatın bu asli görevi çok daha önemli, çok daha yakıcı hale gelmiştir. Sadece şiddet ve yakıcı bağnazlığın egemen hale geldiği Türkiye'de de durum aynıdır. İsmi konulmamış bir iç savaşın yaşandığı, tüm Türkiye'yi yiyip bitirmekte olduğunu, şiddete tapan bir kesimin dışında aklı başında herkes görüyor ve söylüyor. Bin yıldan fazla bir zamandır birlikte yaşayan Türkler ve Kürtler, bu haksızlıklar, çatışma, kin ve nefret yüzünden birbirinden uzaklaşıyor. Ve en kötüsü, devamlı kanla beslenen düşmanca önyargılar serpilip büyüyor. Ancak edebiyat durmadan kirlenen vicdan ve yürekleri temizleyebilir, insan ve kültür sevgisini verebilir. Ben buna inanıyorum. Kürtlerin sevdiğim bir atasözleri var. Huvin bi huvinen aye şuştin. Kan, kanla yıkanmaz. Kan ancak adalet duygusu, insani ve vicdani yaklaşımla yıkanabilir, temizlenebilir. Adalet anlayışının, insani ve vicdani duyguların kaynağı da edebiyattır. Edebiyat, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarının yolu, kültürlerin birlikteliğinin vazgeçilmez köprüsüdür. Tüm dünya edebiyatı kadar, Kürt edebiyatı içinde bu böyledir. Türkiye'de sadece şiddet ve ölüme indirgenen Kürt sorununun bir insani boyutu, bir kültürel edebi boyutu olduğunu görmek zorundayız. Kürtlerin çok eski bir dile ve Mezopotamya'daki diğer halklar gibi köklü bir kültüre sahip olduklarını bilmeliyiz. Ve her şeye rağmen Kürtlerin dinamik ve ilginç bir edebiyatları olduğunu bilmeli ve bu edebiyatı öğrenmeliyiz. Eğer bunlar bilinir ve öğrenilirse hem Kürt insanı daha rahat anlaşılacaktır hem de Kürt sorunu daha rahat çözülebilecektir. Buna eminim. Bugün Türkiye'de yayınlanan Antolojiye Edebiyata Kurdi bu söz konusu edebiyatın geniş bir panoramasını çizmektedir. Antoloji, Kürtlerin yaşadığı tüm parça ve bölgelerden yüzden fazla şair ve yazarı kapsamaktadır. 1900'den günümüze kadar gelen edebi gelişmeyi göstermektedir. Kürtçenin tüm lehçeleriyle yazılmış orijinal edebi metinleri içermektedir. Antolojinin özellikle Türkiye'de yayınlanmasını çok istiyordum. Çünkü Kürtçe bin yıllardan bu yana bu topraklarda Mezopotamya'da konuşuluyor. Çünkü Kürt halkının en büyük bölümü, yaklaşık 15 milyonu bu topraklarda yaşıyor. Bu nedenle antoloji, Türkiye'li Kürtlerin kullandığı Latin alfabesiyle hazırlandı ve İranlı, Iraklı, eski Sovyetler Birliği'ndeki Kürtlerin kullandığı Arap ve Kiril alfabeleriyle yazılmış metinler transkribe edildi. Ve antolojinin önüne de okuyucuya temel bilgileri vermek için Kürt edebiyatı tarihine ilişkin geniş bir metin konuldu. Yıllarımızı alan bu çalışmanın redaktörlüğünü ben yaptım. Ancak bu 1000 sayfalık yapı tümüyle geniş bir ekip çalışmasının ürünüdür. En az benim kadar antolojide yer alan yazarların ve severek ekip çalışmasına katılan, imzalarıyla antolojiyi daha kaliteli hale getiren, 20'ye yakın işinin uzmanı arkadaşın da katkıları vardır. Burada tümüne teşekkür ediyorum. Türkiye'de öteden beri Kürt dili ve edebiyatı ile ilgili çok çirkin ve ilkel şeyler söyleniyor. Yoktur deniliyor. Farsça, Arapça, Türkçe kırmasıdır deniliyor. Bu yapıt, bu tür iddiaların ne kadar yalan ve çirkin olduğunu göstermektedir. Kuşkusuz antolojinin hazırlanış ve yayınlanış nedeni bu tür iddialar değildir. Esas neden Homeros'un bundan binlerce yıl önce söylediği sözlerdir. Vicdanın sesi olan ozan ve yazarların yürek sesini dinlemek, böyle gizli kalmış, gizli bir yaşama mahkum edilmiş dinamik ve ilginç bir edebi zenginliğini sunabilmek ve eğer olanaklıysa adil bir barışa katkıda bulunabilmek. Umarım Kürtçe ve Türkçesi iyi arkadaşlar günün birinde bu antolojiyi Türkçe'ye de çevirirler ve Türk okuyucusuna da bu ilginç yazarları ve edebi metinlerini sunarlar. Kürt dili hala eğitim dili olarak Türkiye'de yasak. Hala radyo ve televizyon dili olarak yasak. Bu bir insanlık suçudur. Büyük bir insanlık ayıbıdır. Eğer bu edebi antolojinin yayınlanması bir nebze de olsa şiddetin ötesinde insanlara güzel duygular verirse, olumlu ve zenginleştirici bir diyalog için yardımcı olursa ve sözüne ettiğim ayıbın ortadan kalkması için katkıda bulunursa kendimi çok mutlu hissedeceğim. Sağ olun. Ötekiler. Dipnot. İstanbul Kitap Fuarı'nda 9 Kasım 1995'te Edebiyat ve Çok Kültürlülük temalı konferansın metni. 1. 1995'in yazı benim için aydınlık, ışık dolu bir yaz oldu. Çok güzel yazarlar, çok güzel kitaplar okudum. Kimini ilk kez, kimini de yeniden. Homeros, Ksenofon, Meme Alan, Faulkner, Canetti, Seferis, Perse ve Kemal. Edebiyat ve çok kültürlülüğü konu alan bugünkü konuşmamı bana çok mutlu anlar yaşatan bu yazarlar ve kitaplarıyla örmek istiyorum. Tüm zamanların en büyük yazarı, en büyük anlatıcısı Homeros'tan başlayalım. İnsanoğlu yazılı edebiyata bu büyük anlatıcının İlyada ve Odyasya yapıtlarıyla kavuştu. Bu büyük yapıtların ortaya çıkmasından bu yana neredeyse 3000 yıl geçti. Ama biz onları hala çok severek, çok heyecanlanarak okuyoruz. İthaka Kralı'nın askeri güçleriyle Troyalılar arasında bu topraklarda Çanakkale Boğazı'ndaki Troya şehrinde gerçekleşen uzun ve müthiş savaşı anlatan İlyada ve İthakaların soylu kralı Odysseus'un çileli sürgün yaşamını ve evine, ülkesine geri dönüşünü anlatan Odysseus'a bu görkemli destanlar niçin bizi bu kadar heyecanlandırıyor? Niçin bunlar devamlı okunuyor, devamlı bize yol gösteriyor? Bu yaz Homeros'u okurken hep bunları düşündüm. İlyada'nın başlangıcını hatırlayalım. Söyle Tanrıça. Peleus oğlu Akilus'un öfkesini söyle. Acı üstüne acıyı akalara o kahreden öfke getirdi. Ulu canlarını Hades'e attı nice yiğitlerin. Gövdelerini yem yaptı kurda kuşa. İlyada'nın tersine sadece bir bireyi ve akıl almaz serüvenlerini anlatan Odysseus'un başlangıcı ise şöyle. Anlat bana Tanrıça. Binbir düzenli yaman adamı. Kutsal Troya'yı yerle bir etmişti hani. Sonra sürünmüş durmuştu oradan oraya. Ne çok yerler görmüş, ne çok insan tanımıştı. Ne çok acı çekmişti denizlerde yüreği. Her büyük yapıtın girişi görkemlidir. Okuyucuyu alıp götürecek ilginç ve gizemli bir öyküler dünyasının nakışlı kapısıdır. Bu girişlerle Homeros tüm tarih boyunca tüm dünyayı tüm okuyucularını alıp anlatıcının o renkli dünyasına götürür. Elbette burada İlyada ve Odysseus'un o müthiş gerilimli, renkli dünyayı anlatacak değilim. Ama konumuz açısından kafama takılan, yukarıda belirttiğim soruların cevabını vermeye çalışayım. Bana göre soruların iki cevabı var. İlki basit bir cevap. Homeros'u her zaman güncel kılan, onun insanı ve insanlığı anlatmasıdır. İkinci cevap ise çok daha zor. Homeros, insan ve insanlığı ilgilendiren her şeyi anlatıyor. Peki insan ve insanlığı ilgilendiren şeyler ne? Homeros'un yapıtlarına bağlı kalarak kısaca şunları söyleyeyim. Doğum, insanın, tabiatın, canlıların, gelenekler ve birey, bireyin içinde doğup büyüdüğü ev ve çevre, sosyal ilişkiler, bireyin dalgalı, çok yanlı iç dünyası, arzu ve merak, öğrenmek ve bilmek tutkusu, başarılı ve üstün olmak güdüsü, çatışma ve çelişki, rekabet, haset, kıskançlık, kötülük, iğrençlik, felaket, korku, nefret, kin, iyilik ve güzellik, iyilik ve güzelliğe duyulan sevgi, sevgi ve şiddet, hasret ve hüzün ve sonuçta ölüm. Doğum ve ölüm, yani bir karanlıktan çıkıp yeniden başka bir karanlığa dönmek. Ama bu arada da ışıkla, aydınlıkla yaşamak, bunu arzulamak ve bunu yaşayabilmek. Homeros'un öykülerini sarmalayan ana öğeler kısaca bunlar. Bunları her gün, her zaman biz de kendi küçük güncel yaşamımızda duymuyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Evet, Homeros 70 zamanların giysileriyle beni, seni, bizi, sizi anlatıyor. Bu nedenle de onu merakla okuyoruz. Burada merakı, insan ve insanlığı hiçbir zaman terk etmeyen merakı ve merakın yarattığı heyecan ve korkuyu özellikle belirtmekte yarar var. Çünkü Homeros anlatılarının ana sütunlarından, ana motiflerinden biri de merak ve merakın sonuçlarıdır. Ve Homeros'a inanılmaz bir evrensellik ve ölümsüzlük kazandıran bu öğe bizi çok yakından ilgilendiriyor. Homeros anlatılarını büyük olasılıkla İyonca söyledi. Ancak anlatılar muazzam bir diller, kültürler, halklar ve uygarlıklar denizinde seyrediyor. İç içe geçen ama durmadan da birbiriyle çatışan tüm bunlar anlatıları müthiş oranda çok yanlı, çok renkli hale getiriyor. Bu nedenle insanlığın en büyük edebi yapıtının sahibi Homeros aynı zamanda ilk çok kültürlü yapıtların da sahibidir. Homeros'un kahramanı Odysseus'un sıcak bir evi, yaşamının merkezi olan bir İthaka ülkesi var. Ancak tüm Akdeniz, tüm Ege ve oradaki diller, kültürler ve halklar da onun çileli, hasretle dolu yaşamının merkezleri durumundadır.